Ayrım 35, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 367. 96. Bölüm. Sağ sap, emin misin? Courtney cep telefonunun ekranındaki renkli görüntüyü inceliyor, arabayı Tanner kullanıyordu. Google Maps ile tartışılmaz, anlamı yok, kimse cevap vermez ki. Daha ne kadar var? Ölçüye bakarsan 1500 metre falan. Genç kadın farların aydınlığının ötesindeki karanlığa baktı. Hey, ıssızlığın ortasında zifiri karanlıkta gidip insanların kapısını çalmak akıllıca olur mu sence? İstersen kenara çek de ne yapacağımızı bir düşünelim. Tamam. Tanner arabayı çukurlarla kaplı çakıl taşlı yolun kenarına çekti. Farlar yolda 50 metre kadar ötesini aydınlatıyor, telgraf direğinin tepesindeki kükürt sarısı lambanın ışığında bir mülkün menteşelerinden sarkan ardına kadar açık ahşap kapısı görünüyordu. Courtney camı indirip havayı içine çekti. Çam yüklü taze bir koku, kocaman kapkara boşluklar, uzaklarda göz kırpan birkaç ışık, kırsal bölgenin ta içindeydiler. Ve 10 dakika önce ayrıldıkları kara yolunda bile pek arabaya rastlamamışlardı. Gün boyu süren uzun bir yolculuk olmuştu. Eski çavuş Dan Riker'ın Cook nahiyesindeki evine gitmişler, ancak orada adamın tırmık sapı kadar sıska annesinden oğlunun 3 ay önce intihara kalkıştığını, Cincinnati'deki bir eski askerler hastanesinde psikolojik tedavi altına alındığını öğrenmişlerdi. Ardından uzunca bir yol yapıp Joe Feld'i bulmak için Asheville'e kadar gittiler. Bu sefer Feld'in Alaska'ya taşındığını, orada eyalet polisinde çalıştığını duydular. Tanner motoru susturup farları söndürdü. Courtney harita lambasını açana kadar mutlak karanlıkta oturdular. ''Ne var Tanner? Düşünceli görünüyorsun.'' ''Bana bizim oraları hatırlattı. Hayatımın yarısını bunun gibi boktan bir yerden kurtulmaya çalışmakla geçirdim. İnsanlarının kafaları arka yollar kadar dar, cehennemin dibinde yerler.''
''Pek güzel anıların yok yani, öyle mi?''
''Cumartesi gecesi balık kızartması, avda olmasan bile kamuflaj kıyafeti, gübre kokusuyla Ağustos böceği patırtısı, gördüğün tek büyük düş kamyonet sahibi olmak, devam edeyim mi?
Karından boşansan bile bir önemi yok değil mi? Hala kardeşin ya da kuzenin falan.
Tanner gülümseyip başını salladı. Durumu anladın. Courtney yeniden ileriye bakıp dudaklarını büzdü.
Doktor Kevin Borowski burada oturuyorsa asker eskisi ve çiftlik sakini olarak beklenmedik ziyaretçilere hazırlıklı olma ihtimali çok yüksek. Bir çeşit plan olmadan gidip saldırmak taraflısı değilim. Şimdilik el fenerlerini yakma ama farları kısa tut.
Aynı fikirdeyim. Tanner kısa farları yakınca her iki yandaki ağaçlar 10 metre boyunca yumuşak bir ışıkla aydınlandı. Courtney el fenerini aldı ama yakmadan arabadan indi. Tanner da peşinden. Hafif aydınlanmış patikada yürüdüler. Tek bir ses bile yoktu. Tanner derin bir soluk aldı. Havada bir çam kokusu asılıydı. Aklında ne var? Courtney ellerini beline koymuş, çevresine, ağaçların arasından görünen uzak evlerin ışıklarına bakarak düşünüyordu.
Epey şey, arabanda ışıldak var mı?
Tabii var. Neden sordun?
Işıldağı yakıp doğruca evin önüne gitmek daha doğru olabilir. O zaman kimse yanlış anlamaz.
Evet, haklı olabilirsin.
Karabina var mı?
Var ya, bagajda tam otomatik bir Colt AR ile 6 dolu şarjör. Tüfek çantasında, kurşun geçirmez yeleğimle birlikte. Senin çantanın yanında.
Hazırlıklı gelmişsin.
Hep öyle.
Sen kullansan, ben de yancılık etsem nasıl olur? Yoksa yazı tura mı atalım?
Tanner sırıtarak kumarbaz birine sorulacak soru mu bu dedi. Cebinden 25 sent çıkarıp havaya fırlattı. Kısa farların yumuşak ışığında paranın dönerek yükselmesini izledi. 25'lik avucuna düştüğünde gözlerini kaldırdı ve çenesi düştü. Courtney Zig tabancasını çıkarmış namluya kurşun sürerek Tanner'ın yüzüne doğrultmuştu. Tanner'ın ağzı ölü balık gibi açıktı.
''Üzgünüm Tanner, planda değişiklik oldu koca adam.''
97. Bölüm. ''Neden?''
''Onu neden öldürdün?'' Gözlerim doldu, parmaklarım kıvrılıp yumruk oldu. Bana bakan babamın yüzündeki ikilemi gördüm ve içinde kendini korumayla dürüstlük arasında bir savaş yaşandığını tahmin ettim. Cevap verene kadar epey bir süre geçti.
Kath, anlayamayacağın o kadar çok şey var ki.
Bak, bunda haklısın.
Belki de hiç anlamayacaksın.
Bir dene istersen.
Bütün vücudum buz gibiydi. Neden öldürdüğünü bir daha sormak istiyordum ama bir şey diyemedim. Kelimeler gırtlağımda sıkışmıştı.
Anneni öldürdüm ama düşündüğün gibi değil. Gözleri nemliydi.
Katliamdan haberim var. Kayıp parayla kaçırılan eserleri de biliyorum. Onun için bu sefer bana yalnız doğruyu söyle. Yalan falan olmasın. Sis perdesi olmasın. Onlardan gına geldi.
Jack ve Kevin'in bana baktıklarını, öfkemin farkında olduklarını gördüm ama bir şey söylemediler. Babam kelepçeli ellerini kavuşturmuş, öyle oturuyordu. Gözlerini sımsıkı yummuştu. Öylesine sıkı yummuştu ki bütün duyularını kapatmaya çalışıyor gibiydi. Gözlerini tekrar açtığında başını kaldırıp yüzüme baktı.
Kyle'ın kendini asmaya çalışmasından önceki birkaç hafta annen çok içmeye başlamıştı. Savaşa giden oğlu, eve dönen oğlu değildi artık. Annen bununla yaşamakta zorlanıyordu.
Ben emekliye ayrıldıktan sonra aramızın iyi olmaması da üstüne tuz biber ekti. Sakattım ve meslek hayatım bitmişti. Bütün bunlar annenin dertlerine yenilerini kattı. Uğraşacak çok şey vardı.
Kyle'ın travma sonrası stres bozukluğu, kendi yok olan düşleri, alkolle tükettiği bir ömür. Durmadan tartışıyorduk. Biz tartıştıkça çareyi içkide arıyordu. Sonra bir akşam ben de epey içince felaket bir kavgamız oldu ve gerçek ortaya çıktı.
Gözlerini gözlerimden ayırmadı.
O zaman ona Kızılkaya'da olanları anlattım, her şeyi söyledim. Katliamı, parayı, Kyle'ın gerçekleri anlamasını ve depresyonunu, her şeyi. Ona gerçekleri anlattım. Oğlumuzun ülkesi için savaşmanın onurlu bir şey olduğunu düşünerek savaşa gittiğini.
Onur genlerimizde var. Ve evet, savaş da bazen onurlu bir şey olabilir. Bazen uğruna savaşmaya değer davalar vardır.
Başını salladı. Ama Kyle savaşı öyle bulmadı. Bulduğu tek şey biçilen o küçük çiçekçi kız gibi düpedüz vahşet. Onlarca kadın ve çocuğu öldüren duygusuz bir çatışma ve olanları gizli tutmaktan yana olduğu için babasının dürüstlüğü konusunda soru işareti oldu.
Biliyor muydu?
Kyle aptal değildi, kulakları vardı. Konuşuyorduk tabii. Ona her şeyi anlatmadım, bütün gerçeği anlatmadım. Paradan bahsetmedim. Zaten bahsetmem de gerekmiyordu. Aslına bakarsan utanıyordum. Benim orduyla işim bitmişti. Beni kullandılar, günah keçisi yaptıktan sonra fırlatıp bir kenara attılar. Onur madalyası bardağı taşıran son damla oldu.
İçini çekti. Ama Kyle doğrucu bir çocuktu. Benim gibi kuşkucu değildi. Hala gerçeğe ve onura inanıyordu. Hala kurallara inanıyordu. İyi bir subayın yalan söylemediğine, hile yapmadığına, çalmadığına ve bunları yapanları hoş görmediğine inanıyordu.
Parayı sen mi aldın?
Evet, ben aldım. Madalya işinde kazık attıklarını duyduğum zaman bana borçlu oldukları duygusuna kapıldım. Bir anlam ifade ediyorsa.
Buna cevap veremeyecektim.
Babam derin bir soluk daha aldı. Sanki acı veriyormuş gibi yavaşça boşalttı.
Savaş bu işte. Adamı değiştirir, kuşkucu olursun. Ama Kyle'la gerçeği asla söyleyemeyeceğimi biliyordum. Gerçeğin bütünüyle yıkıcı olacağından emindim. Büyürken inandığı ne varsa yalan olacaktı. Beni hep idolleştirmişti. Ama yaşananları annene anlattım. En büyük hatam bu oldu.
Neden?
Kyle kendini asmaya çalışmadan kısa süre önce annen bir şişe alıp onunla konuşmaya gitti.
Devam etmesini bekleyerek yüzüne baktım.
Küçük bir sarhoş gevezeliği yapmış.
Ne konuda?
Her konuda. Kyle'ın sorunları, katliam, küçük çiçekçi kız, kayıp para ve aslında bir katil olan o iyi, namuslu babası. Ona anlattığım her şeyi Kyle'a yetiştirmiş. O üzücü hayal kırıklığına uğramış dünyasında bunlardan bahsetmek iyi olacak sanmış.
Büyük hata. Başını salladı. Yapabileceği en kötü şey de Kyle hatırlamak değil, unutmak istiyordu. Ama hepsi geri geldi. O dehşeti ve ıstırabı yeniden yaşadı. Hepsi geri geldi ve bir kamçı gibi suratında patladı. Annenin ona parayı benim aldığımı söylemesi de hayatta inandığı ne varsa hepsini sarstı. İnanamıyordu, işittikleriyle yüzleşemiyordu. Yüzleşemiyordu işte. Oysa annen sarhoş ve öfkeliydi. Annen sarhoş ve öfkeliyken onu ikna etmek ya da susturmak imkansızdı. Daha da beterini yaptı. Kyle'a meydan okudu, azarladı. Yüzleşmesi gereken ne varsa yüzleşmediği için korkaklıkla suçladı. Kyle çok kötü etkilendi. Çatışma onu çileden çıkardı. Parka gitmesinin nedeni buydu. Sesi alçalıp kısık bir fısıltıya döndü. Gözlerini kaldırıp yüzüme baktı. Annen bu nedenle her şeye son vermeye karar verdi. Beni asla bağışlayamayacağı için değil, Kyle olanlardan dolayı kendini hiç affedemeyeceği için. Sanırım ben de affedemezdim. Onun için tabancayı başına götürdüğünde onu durdurmaya çalışmadım. Sen orada mıydın? Düğününde ortadan kaybolunca onu aramaya çıktım. Her zaman gittiği barda bulamayınca eve gittim ve onu bir elinde tabanca ve diğerinde de bir şişe dolusu hapla yatak odasında buldum. Bana kendini öldürmek istediğini söyledi. Daha önce de böyle tehditler savurmuştu. Bu sefer gerçekten kararlıydı ve söyleyeceğim ya da yapacağım hiçbir şey onu durdurmayacaktı. Kyle olmadan yaşayamayacağını ve artık burasına geldiğini biliyordum. Kendi hayatından, benimkinden, her şeyden. Sesi alçaldı, kısıldı. Üstelik korkuyordu. Bütün gördüğü zenginlik düşlerine rağmen bir kuruşunu bile istemiyordu. Lekeli para diyordu. Kendimi haklı göstermeye çalıştım. Sürüyle insanın bu yoldan zengin olduğunu anlattım. Askeri personel, Amerikalı iş adamları, siyasetçiler... Etrafta o kadar çok para uçuşuyordu ki yapmamak imkansızdı. Bana aptal olduğum, her şeyin ortaya çıkacağını ve rezil olacağımı söyledi. O da etkili oldu tabii. Rezil olma korkusu. Askeri mahkemeye çıkmam, adımızın lekeleneceği korkusu. Bütün bunlarla başa çıkamazdı. Zaten yıkılmıştı. Bütün o yüksek sınıf düşleri, Temperance'dan gelme, o çok yoksul küçük kızın bir zamanlar yaşadığı bütün o umutlar sonunda hiçbir yere varamamıştı. En azından zihninde, ıslak gözleriyle bana baktı. Anlıyor musun? Anlıyordum. Benim gözlerimin de ıslandığını hissettim. Jack'e baktım, bir şey demedi. Boş gözlerle bana baktı. Onun için bütün bunların önemli olup olmadığını bilemiyordum. Bana kalırsa bunları işitmem gerektiğini, bunları işitmeye hakkım olduğunu düşünüyor, onun için ağzını açmıyordu. Odadan çıktım ve onu elinde tabancasıyla orada bıraktım dedi babam. Doğrusunu söylemek gerekirse tetiği çekip çekmemesi umurumda bile değildi. Hatta belki de çekmesini istiyordum. Çünkü sonunda huzura kavuşacağını düşünmüştüm. Ağlıyordu. O zaman tam o anda bana gerçeği söylediğini anladım. Gerçek dürüstlüğün tadı ve kokusu başka hiçbir şeye benzemez. Kendine özgüdür. Bir şey daha. Bir zamanlar yapıştığım o kaya her zaman sığınağım, kaçacak yerim olmuş. O yekpare granit. Parmaklarımın nihayet gevşediğini ve bir hayaleti serbest bırakır gibi açıldığını hissettim. Neden polise anlatmadın diye sordum. Ne işe yarayacaktı ki? Ya her şeye burunlarını sokar, her şeyi araştırmaya kalkarlarsa? Neler bulacaklardı Tanrı bilir. Başını salladı. Doğru olanı yaptım ve ağzımı açmadım. Polis annemin günlüğünün bir sayfasına karalanmış bir kırmızı yazısı buldu dedim ve devamını havada asılı bıraktım. Başını salladı. Onu hiç anlayamadım. Hepsini günlüğüne yazmış olmalı, anlattığım her şeyi. Sonra da kasasında saklamış. Ama intihar etmeden önce sayfaları yırtıp hepsini yakmış demek. Belki de o yırtık kağıt parçası annen görmeden bir yere kaydı. Belki de başımı derde sokmak için bilerek orada bıraktı. Öyle olmadığını umuyordum ama bilmiyorum. Para ne oldu? Bir kuruşuna bile dokunmadım. Her bir kuruşu Kyle için, ihtiyacı olursa kullanması için bir offshore hesapta.
Telefonu çaldı, elektronik müzik yüksek sesiyle hepimizi gafil avladı. Jack telefonu uzanıp ekrandaki numaraya bakana kadar çalmayı sürdürdü. Numarayı babama gösterdi.
Kim bu?
Tarık.
Ne istiyor?
Söyledim sana ama önce konuşmak istiyor.
Neden içimden bir ses bütün bildiklerini anlatmadığını söylüyor Frank?
Babam bir cevap vermedi ama ben de daha başka şeyler, söylemediği bir şeyler olduğunu hissettim. Jack babama bakarak,
''Bana kalırsa Tarık'ın takımında onunla çalışıyor. Ne amaca hizmet ediyorsa bu tiyatroyu oynuyor olabilirsin.''
''Yanılıyorsun Jack.''
Jack yanıtlama düğmesine, ardından da hoparlör simgesine bastı.
''Tarık.''
''Jack!'' Tarık'ın sesi gümbür dedi. ''Yaşayanların dünyasına hoş geldin eski dostum. Epey zaman oldu.''
''Yeterince uzun değil Tarık. İstediğim gibi olursa cehennemin yolunu tutarsın.''
Tarık bir kahkaha attı.
''Senin bu huyuna bayılıyorum Jack. Doğrudan konuya. Buraya bu işi konuşarak halledebileceğimizi söylemeye geldim. Kimsenin canı yanmadan herkesin çamurda oynaşan domuzlar gibi mutlu yoluna gidebilmesi için yarım kalan işlerimizi dostça tamamlamaya geldim.
Sana inanacağımızı düşünüyorsan delirmiş olman gerekir, pislik torbası.
Samimiyim, her şeyi güzel güzel halledelim, sorun çıkarmadan. Zaten bu yüzden konuşmaya geliyorum. Bir dakika, önlemlerimi de aldım. O tetiğe çökme eğilimini dizginlesen iyi olur. Tabanca kullanmaya kalkmayın, hepiniz ölürsünüz. Albay açıklar.
Tarık sözlerinin havada asılı kalmasına izin verdi.
Kaçmaya çalışmak, saklanmaya çalışmak çok yanlış olur. Yardım için 911'i aramayı aklınızdan bile geçirmeyin. Zaman kaybından başka bir şeye yaramaz. Bu konuşmayı bitirdikten sonra telefonlarınız ancak ben isteyince çalışacak. Bir dakika kaldı. Saat çalışıyor. Gerilimi hissedebiliyor musun Jack? Tıpkı Irak'ta o eski günlerdeki gibi değil mi? Yakında görüşürüz eski dostum.
Hat kesildi. Kevin babama Tarık neden bahsediyor diye sordu.
Bütün cep telefonu sinyallerini kesecek elektronik donanımı var. O istemezse birkaç yüz metre çaplı bir daire içinde kimsenin telefonu çalışmaz. Aynı şey güvenlik sistemi için de geçerli. Ona da müdahale edebiliyor. Bir de havada karanlıkta görebilen kızılötesi kameraya sahip insansız bir aracı var. Çiftlikteki her hareketi izleyebiliyor.
Jack'in baskıdan etkilendiğini görebiliyordum. Hala acıyla yüzünü buruşturuyor ve babama, ''Bilmemiz gereken başka bir şey var mı?'' diye sorarken yüzü terden pırıl pırıl parıldıyordu.
''Tarık'ın gözünde sen hala zincirin zayıf halkasısın, serseri mayınsın. Sanırım senden kurtulmak istiyor. Toptan kurtulmak, belki benden de.''
''Senden mi? Neden?''
''Çünkü artık üzerimde etkisi kalmadı.''
''Nasıl kalmadı? Anlat.''
''Bütün bu oyunun çökmesi, hepimizin cehennemi boylaması umurumda bile değil. Tarık da biliyor bunu. Şantaj yapmak için kullanabileceği bir şey gerektiğini biliyor.''
''Sana inanmakta zorlanıyorum Frank.''
''Telefonuma bak, fotoğraf galerisine git. Oraya kaydettiğim son fotoğrafa bak.''
Babam gözlerini bana çevirince o bakıştaki bir şey yüreğimi sıkıştırdı. Elleri ve çenesi titriyordu. Jack telefonu kurcalamaya girişti. Aradığını bulmuş olacak ki gözlerini önce babama sonra da bana dikti.
''Nedir?'' diye sordum.
Görmem için telefonun ekranını bana çevirdi.
Soluk alırken neredeyse tıkanacaktım. Kyle'ın resmi. Kardeşim iyice hırpalanmış görünüyordu. Yüzü morarmış, elleri bağlanmış, başı bir yana devrilmişti. Acınacak haldeydi. Ter yüzünde parlıyor, saçları karma karışık görünüyordu. Yanaklarından yaşlar akıyordu. Ağlamaktan yüzünün cildi sertleşmiş, ağzı gümüş renkli koli bantlarıyla sıkı sıkıya kapatılmıştı.
Kyle Tarık'ın elinde. Kyle'ı kaçırdı Kat. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu.
Dışarıdan verandaya çıkan ve sanki gelişine haber vermek isteyen gürültülü ayak sesleri duyduk.
Tarık,
babam önce bana ardından Jack ve Kevin'a baktı.
İstediğini alamazsa Kyle'ı öldürecek. Arkasından da hepimizi.
35. ayrımın sonu. Sayfa 375.